Elektra, Dido Sotiriu. Pencere Yayınları, 1. baskı, Ekim 2004. Türkçe'ye çeviren Sema Sandalcı. Bu kitap 68 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Haziran 2009. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Dido Sotiriu, Elektra'da hayali bir kişiyi kurgulama gereğini duymamıştır. Kadın kahramanı gerçek biridir. Savaşımı, heyecanı ve sonu yaşanmış gerçeklerdir. Dido, kahramanın ölümsüzlüğe doğru gidişini izler. Onu hapislerde ziyaret eder, hücrede çocuğunun ilk adımlarında minik ellerinden tutar, firar ettiğim görünce şaşırır. Onun yorulmak bilmez gündelik temposunda nefesi daralır ve sonunda üzgün bir halde onun kanlar içinde cansız, katledilmiş, yerli ve yabancı faşizmin bir kurbanı olarak yitip gittiğini görür. Sonunda Dido oldukça yalın bir biçimde ölümsüzlüğün, özgürlüğün ve onurun sonsuz sembolü olarak Elektra'nın dostluğunu bizlere de duyumsatır. Ön söz. İki Dünya Savaşı arasındaki 20 yıl Yunan edebiyatında önemli bir dönümdür. İki ulusal felaket 1920 Küçük Asya Savaşı ve 1944 ile 1949 İç Savaş, çöküşler ve de canlanmalar, 1940 Arnavutluk Destanı, çağdaş Yunan edebiyatına damgasını vurmuştur. Ulusal maceranın bu etkileri, Dido Sotiriu'nun ruhunda silinmez izler bırakmıştır. Çağdaş Yunanlıların zulmedilen yıllarını, savaşımlarını ve gösterdikleri cesareti yazıya aktarabilmiştir. Elektra'da yazar, hayali bir kişiyi kurgulama gereğini duymamıştır. Kadın kahramanı gerçek biridir. Savaşımı, heyecanı ve sonu yaşanmış gerçeklerdir. Dido, kadın kahramanın ölümsüzlüğe doğru gidişini izler. Onu hapislerde ziyaret eder, hücrede çocuğunun ilk adımlarında minik ellerinden tutar, firar ettiğini görünce şaşırır, onun yorulmak bilmez gündelik temposunda nefesi daralır ve sonunda üzgün bir halde onun kanlar içinde cansız, katledilmiş, yerli ve yabancı faşizmin bir kurbanı olarak yitip gittiğini görür. Sonunda Dido oldukça yalın bir biçimde ölümsüzlüğün, özgürlüğün ve onurun sonsuz sembolü olarak Elektra'nın dostluğunu bizlere de duyumsatır. Ve tüm bunlar hiçbir trajedi, sarsıntı, abartı olmaksızın aktarılmıştır. Elektra'nın savaşımı, direnişi, fedakarlığı kendi doğasında vardı. Dido da doğal olarak savaştı ve direndi. O, kanlı toprakların, bir meleğin rüyalarının ve ölüler beklerkenin Didosudur. Vatanı Küçük Asya'nın yıkıldığını, çağdaş Yunanlıların megalo ideasının ağırlığı altında yitip gittiğini gören Dido'dur. Faşizm fırtınasına Dido da karşıydı. O da daha iyi bir yarını hayal etti ve iç savaşa katıldı. Döneminin ileri gelenleriyle karşılaştırıldığında Dido Sotiriu, çağdaş Yunan edebiyatında önemli bir yeri hakkıyla kazanmıştır. M.A. 1942 yılının o Ağustos sabahı nakil şubesinde tutuklu olanlar avluda volta atmayı bırakıp kulak kesildiler. Doğru mu duyuyorlardı ya da açlıktan hezeyan mı vurmuştu başlarına? Tutuklu kadınların karanlık hücresinden bir çocuğun sevimli gülüşü duyuluyordu. Bir mezarda çocuk gülüşü mü? Kimileri gizliden göz atmayı başardı ve açlığın ürkütücü maskeye dönüştüğü yüzleriyle gülümsedi. 3 yaşlarında sevimli bir kız çocuğu gördüler. Annesiyle birlikte oynuyordu. A, B, Ba, Blon, ötede Blon, anne onları ben çıkaracağım, yoksa oynamam. 30 yaşlarındaki genç kadın hayali bir ağacın ardına gizlendi. Küçük, annesinden önce köşeye varmayı her seferinde başardı ve kahkaha ile güldü. Sobe. Maskeler de gülümsüyordu coşkuyla. Bu ilginç görüntüyü görmeleri için başkalarına da seslendiler ve kısa sürede nakil şubesinde bulunan tüm siyasi tutuklular arasında şu haber yayıldı. Elektra Apostolu, kızı Agni ile birlikte gelmiş. Onları önceki grupla birlikte Anafi'den getirmişler. Birlikte yolculuk ettik diye açıkladı biri. Elektra'nın ülseri var, ameliyat için hastaneye gitmeli. Gururla baktılar ona. Bu kadında güç ve cesaret var. Her şey yolundaymış gibi davranıyor. Anafi'deki tutuklulardan biri bunu onaylarcasına kafasını salladı ve şöyle dedi. 411'de görseniz onu ne hale getirmişlerdi. Vitaminsizlikten şişmişti. Tanınmaz haldeydi. Erzak gemisini beklediğimiz sırada denize kadar inmek istedi. Birkaç adım atmaya kalmadı, kaskatı yere düştü. Kalktı, yine düştü. Ne denli bir direniş gücü, varacağım diyordu. Ben mi yoksa açlık mı hükmedecek bedenime? Şaka ve cesaretiyle inancını ve iyimserliğini hepimize aşılar, bizi cesaretlendirirdi. Biraz daha yaklaştılar ve ona seslendiler. Merhaba Elektra, hoş geldin. Bir nöbetçi onları fark etti ve oradan kovaladı. Gülümseyerek uzaklaştılar. Sadece bu gülümseyiştir onların bir zamanlar insan olduklarını anımsatan ve de gelecek dünyanın hayaliyle kendinden geçmiş kocaman gözleri. Kamburlaşarak yürüdüler ve hücrelerine girdiler. Bir mezarlıktan çıkan iskeletleri anımsatıraktan Elektra çocuğuna, "Agni, bugünlük yeter canım, yarın devam ederiz," dedi. "Seni bekliyorum anneciğim, çok çok rica ediyorum, birazcık daha, birazcık daha oynayayım." "Demedik mi karnı aç yavru ayıcıyı yormamamız gerektiğini?" "Dedik anne ama daha acıkmadım, dün ekmek ve bulamaç yedik ya, unuttun mu?" Tutukluları gözeten jandarma görevlisi kendisine iyi bir yer bulmuş, ilgiyle bu sahneyi izliyordu. "Neden evlerinizde uslu uslu oturmazsınız sanki? Bu bebeğin ne günahı var da onu da sürüklüyorsunuz hapishanelere, sürgünlere?" Jandarma eri kendi kendine böyle konuştu. Tutuklu annenin ve çocuğunun görüntüsünden etkilenmemek için kendini rahatlatmak amacıyla bir mazeret ararcasına. Elektra başını çevirdi, ilgiyle ona baktı. Sıradan bir köylü çocuğuydu, gözleri iyilik dolu. Jandarma olması için babası can atmıştır kuşkusuz. Ona gülümsedi. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedi. Onunla konuşmaya başladı. "Ne olur bre çocuk, eğer tüm insanlar sakin yaşamı ve evleri tercih etseydi, ne özgür bir vatanımız ne de bilimimiz olurdu. Sorabilir miyim sana, atalarımız niçin istedi 1821'deki ayaklanmayı, Türklerle olan ilişkileri iyi değil miydi sanki?" Jandarma görevlisi belirsizce başını salladı. Belli ki düşünmeye, yanıt bulmaya çalışıyordu. Esaret tüm onurlu yürekleri isyan ettirirdi. Bu yeni gerçeğin de görülmesini isterler. Elektra çoğu polisin sokakta kovalananları gördüğünde onları görmezlikten geldiklerini biliyordu. Zamanın gerçekleri. Birden bir keyif aldı onu ve hücresini toparlamaya başladı. Ayağa kalktı, gürbüz bir adam görünümü vardı onda. Doğal, neşeli, kaygısız bir görünüm. Oradan oraya konan bir serçeydi sanki. Ama dikkatle bakarsa insan ona, görüşünü değiştirmek zorunda kalırdı. Kahverengi, her an tetikte olan gözleri vardı. Zekilikten ve iyilikten kıvılcım saçan, güzel, temiz bir insan olduğunu gösteren. Alçak gönüllü ve disiplinli biriydi. İnsanca duygular egemendi onda. Saçları kısa ve düzdü. Ağzında ona biraz haksızlık edercesine uzun diş etleri vardı. Yüzü güzel değildi ama yine de çekiciydi. Her zamanki aydınlık, güleç ifadesiyle. Elektra uzun, dik, gösterişli boyuyla karyatitleri andırıyordu. Yürüyüşü ise hafif, rahat, zafer kazanmış edasında gibiydi. Karyatitler eski Yunan mimarisinde kadın biçimli sütunlardır. Agni'yi kucağına aldı. Çocuk bitkin düştüğü için artık oynamak istemiyordu. Okşamaya başladı onu. Yüzüne baktı ve 3 yıl önceki doğumunu anımsadı. İnanamıyordu. Yanında nefes alıp veren bu gül rengi yaratığın, bu çocuğun kendinin, kendi bedeninin bir parçası olduğuna. O zamanlarda tutukluydu. Doğum yapmasının ertesinde tutuklamışlardı onu. 7 günlük Loğusa iken onu Anafi'ye sürgüne gönderdiler. O zamandan beri tutukluydu. 1936 yılının sonbaharında 1938 yılına dek Averof hapishanesinde bulundu. Bir yıl sonra doktor kocasıyla birlikte Selanik'te serbest yaşamaya başladı. O da bir direnişçiydi. İnsanca sevinci birazcık tatmışlardı. Sonra kadını yine sürgüne, erkeği de Korfu hapishanesine gönderdiler. Bir direnişçi yaşamında bunları taşır. Evrensel mutluluğun değerini öyle belirgin hisseder ki, yaşam kelimesindeki yaşamdan bile yoksun kaldığını düşünür. Çabanın sevinci kalır onda. Yaratıcı değişikliğin tutkusu, mücadele heyecanının gücü ve umudu. Gelecek dünyada kendisinin yaşamasını değerli kılan budur ya da varsın bir göz atsın ona. Direnişçi için zaman, yer, yaş, dayanıklılık, aşk, açlık, bunların tümü boyut, hız ve biçim değiştirir. Genç olduğunu unutabilir, yaşlı olduğunun ve çektiği sefaletin farkına varmıyor da olabilir. Zaman donup kalmıştır ve ona sonsuz gibi görünür. Ama tersi de olabilir. Her şeye hızla yetişmeye çalışırlardı. Su içmek, dinlenmek, güç toplamak üzere gürül gürül akan kaynağa eğilerek toplanan insanlar gibi. Ve hep ileri, Poseidon'un oğlu ölümsüz Andeos gibi. Elektra için analık herhangi bir ayrıntı değil bir bütünlüktü. Artık savaşım onun için ayrı bir önem taşıyordu. Kalbi heyecan doluydu, içten bir coşkuyla söylüyordu. Biz anneler çocuklarımıza daha iyi yaşam koşulları yaratmak zorundayız. Anafide ağır bir darbe aldı. İlk mücadele saldırılarını güneş gibi aydınlatan kocasının, çocuğunun babasının Korfu'da işkenceye boyun eğdiğini ve anlaşmaya yanaştığını öğrenmişti. Dikkat et, daha aşağılara düşme diye yazdı ve sonra da bir daha onunla mektuplaşmadı. Acısını içine gömdü ve boşanmak istedi. Daha sonra kocası Alman hapishanelerinde yakalandığı veremden öldü. Elektra'nın gönül yarası ikiye katlanmıştı. Elektra'nın bu olaydan ne denli acı duyduğunu az kişi öğrendi. İçindeki fırtınaların onu etkilemesine izin vermedi. Onları yendi. Kendini mutlak bir disiplin altına almayı aklına koymuştu. Kişiliğinin ne denli sıcak ve insancıl olduğunu bilenler, sahip olduğu bu disiplin duygusunun derinliğini ve de gücünü tümüyle anlayabiliyorlardı. Daha iyi bir dünya için savaşması gerektiğini anladığında kendine belirli bir yol çizdi. Amacıyla bütünleşti. Mücadelesine zararlı olan her şey onun için zararlıydı. 18 yaşındayken rahat, pembe, dolu bir burjuva eviyle açlık, çıplaklık, zulüm dolu yaşam arasında seçim yapmak zorunda kalınca mücadeleden yana çıktı. Dadılar ve mürebbiyelerle büyüyüp sonra da her şeyi terk ederek halkın kuru ekmeğini, kuru fasulyesini, parasızlığını, çıplaklığını, kulübeyi, nefes almadan çalışmasını paylaşmak kolay değildi. Ama Elektra tüm bunları kendini diğer ölümlerden ayıran seçkin bir insanın kahramanlık hareketleri olarak da görmedi. Bunlar onun için doğaldı, borçtu sanki. Kendisi halka inmiş olmuyordu. Kendini halktan biri gibi görüyordu. Geçmişini özlemiyor, hatta düşünmüyordu bile. Toplumsal içerikli kitapları okumaya 12 yaşında başlamıştı. 14 yaşında Pangalos diktatörlüğünün mağdurları yararına yardım topladı. O sıralar Alman okulunda eğitim görüyordu. Saçları iki yanda örülü ve aklında pek çok soruların bulunduğu kaygılı bir genç kızdı. Niçin bizler yemek yiyoruz da iyi gıdalar üreten emekçiler ve tarım işçileri sürekli bir açlığa mahkumlar? Niçin bizler öğrenim görüyor, yolculuklar yapıyor, eğleniyor, istediğimize sahip oluyoruz da onlar çıplak, eğitimsiz ve kültürsüz kalıyorlar? Yakınları şöyle yanıt veriyordu ona. Beş parmağın beşi de bir mi? Gerçekten de bu küçük kız onları tedirgin etmeye başlamıştı. Yine de tüm bunların bir tür spor, romantik bir ideal, bir kapris olduğuna inanıyorlardı. Ancak sözlerine eylemlerin de katıldığını görünce ona açık açık savaş ilan ettiler. Hareketlerini sınırladılar, onu kilit altında tuttular. Şiddet olumsuz bir yöntemdir, diyordu onlara. Hiçbir zaman yarar getirmez. Mantıksal savlarla yanıtlayın beni. Kanıtlayınız bana, hizmetçimizin piyanoya hevesli kızı Dina neden hiç tuşlarına basamayacak? Canı sıkılan diğer çocuklar en iyi hocalardan ders alıyorken, midemin alacağından daha fazlasını yedirmeye uğraştığınızın ama Bay Stavros'un 6 çocuğunun kuru ekmek yiyerek uyuduklarının nedenini bana açıklayabilir misiniz? Kişisel özgürlüklerle ilgili açıklamalarda bulunun bana, savaşların nedenlerini açıklayın, yanıt verin bana, yanıt verin bana, açıklayın bana. Ah, olanaksızdı bu zapt edilmez kızla uzlaşabilmek. Bunlar zengin bir ortama mensup genç bir kızın kafasını meşgul edecek konular değil diye yanıtladılar. Ama meşgul ediyor işte, ne yapayım, kafasını mı kıralım? Çatışmalar onları tedirgin etmeye başladı. Bir gün konuşma yapacağı bir toplantıya gidemesin diye teyzelerinden biri onu odaya kilitledi. O da tutarsız görünmemek için tehlikeye aldırmadan yüksek bir pencereden aşağıya atladı. Büyüdükçe ikilemde kaldığını anlıyordu. Ev ya da mücadele. Yakınlarına duyduğu saygı ve sevgiye karşın mücadeleyi yeğledi. Artık annesiyle birlikte yaşamadığı için buna sıkılan bir kız arkadaşı ona sormuştu. İsa'nın annesi çocuğunu anlamış mıydı sanki? Romantik olma diye karşılık vermişti ona. Biz ne İsa'yız ne de peygamber. Zorlukla ancak insan sanına varabiliyoruz. ona layık olmayı başaralım, daha ne isteriz? 18 yaşının getirdiği bu heyecanını ve alçak gönüllülüğünü asla bırakmadı. Yetersiz beslenmeden dolayı zayıf kalan çocuk, Elektra'nın kucağında uyukluyordu. Onun battaniyeye bile yaslanmasını istemiyordu. Onu hapishane dışına çıkarmaya karar verdi. Çocuğundan ayrılacaktı. Bu nedenle doymak istiyordu ona. Bir çocuğa kucaklamalarla ne kadar doyulurdu? Ruhunu bir heyecan sardı. Çocuğu yabancı ellere gideceği için değil, onu büyütecek olan eller dost, şefkatli, cömerttir, halkın elleridir. Ama nasıl büyüdüğünü izleyemeyecek, hastalandığında yanında bulunacak bir annesi olamayacaktı. Bir çocuk salt anne kelimesiyle sevinir, güven duyar. Ve annedir salt çocuğunun sesini duyabilen. Boş ver analığı, aldırma, acısını içine gömmeyi öğrenmişti. Aylardır Alman ve İtalyanların Yunanistan'ı işgal ettikleri zamandan beri Elektra'nın kafasını bir düşünce kurcalıyordu. Kaçmak, yeniden sipere geçmek, vatan uğruna tüm gücüyle direnişe atılmak. Çoğu kez Anafi'de denize bakardı. Sulara atlayacak, yüzecek ve ulusal savaşçı birliklere katılacak güçte olduğunu düşünürdü. Vatan toprağının bizlere verdiği bu sıcak sevgiyi o güne dek bu denli duymamıştı. 1935'i anımsadı. Paris'teki faşizm karşıtı birinci kadın kurultayına gitmek üzere Pire'den bir vapura binmişti. Herkes güvertede toplanmış, insan teri kokan o gürültülü limana bakıyordu. İzleyici olarak kendi de seyretmeye başladı. Her zaman iyi bir izleyici, olayları farklı bir biçimde görürdü. O sırada yanındaki yabancı bir kadının İngilizce olarak yanındaki arkadaşına şöyle dediğini duydu. Ne kirli ve tiksindirici bir liman. Yunanlılar eski tarihlerini görmen için seni davet ediyorlar ama sana ter kokan kirli elleriyle hoş geldin diyorlar. Elektra'nın beynine kan sıçramıştı. Bu kadarı fazla. Pire kirli olabilir, kaderine terk edilmiş olabilir ama beni bağışlayın, kesinlikle tiksindirici değildir. Birden onda Pire'ye ve insanlara karşı bir şefkat duygusu oluşmuştu. Bir gün onu dünyanın en gelişmiş limanlarından biri yapacağız. Gerçekten ne garip, uzaklara gitmek üzere gemiye binemedi. Bulunduğu yere bağlandı ve bir duygusallığın etkisinde kaldı. Bu zor durumdaki Yunan ülkesine duyduğu sevgi içinde kabarmaya başladı. O ülke ki bir çınar yaprağı gibi Akdeniz'e uzanıyordu. Çocuklarına karşı sert davranan analardan farksızdı. Ancak herhangi bir yabancı onlara sataştı mı köpürürdü. Artık topraklarını yabancı bir çizme kirletiyor ve halkımız zincire vurulmuş olmanın acısıyla kıvranıyordu. İnsan nasıl duyumsamaz ona olan borcunu? Vatanın çocuklarına ihtiyacı vardı. Tüm çocuklarının ona yardıma koşması gerekiyordu. Vatan, bu kelime Elektra'nın ruhunda derin bir iz bırakmıştı. Bir kalabalığın önünde bulunmayı ve şunları söylemeyi yeğliyordu. Helenler onları neyin ayırdığını, neyin birleştirdiğini unutmamalıdırlar. Şimdi nefretin zamanı değil. Bunca zaman kavga ettik, birbirimizi yedik. Gamalı haç teorisi bizleri böldü. Yaptıkları vahşet bizi birleştiriyor artık. İstesek de istemesek de hepimiz bu aynı ananın çocuklarıyız. Hepimiz Hitler'in köleleri, hepimiz aç, hepimiz ölüm yolcusu, hepimiz sağ kalma savaşımı vermekte. Saat sabahın 11'iydi. Tüm tutuklular döşeklerine uzanmıştı. Aylardır yetersiz besleniyorlardı. Hareketsiz durarak sağ kalmaya, böylece kalori harcamamaya çalışıyorlardı. 1941 ila 1942 kışında ölüm aralarından çoğunu alıp götürmüştü. Açlık oldukça eski öldürücü bir silahtır ve bu her zaman geçerlidir. Hitler düzeni sürekli buna güveniyordu. Büyük müttefiğiydi. Hangi ölüm şeklinin daha kötü olduğunu kim bilebilir ki? Gaz odalarında birden olanı mı yoksa yavaş ve keder vererekten milyonlarca insanı şişiren, sakat bırakan ve koleraya yakalanmışçasına sokaklarda ölmelerine yol açan açlıktan mı? Açlık ve terörle halkımızın yüreğindeki canlılığı öldürmeye ve halkımızı perişanlığa itmeye çabalıyorlardı. Anafi'de döşeğinden kalkacak ya da ses çıkaracak gücü bulamadığı anlar oluyordu. Elektra çocuğunun günden güne solduğunu görüyordu. Başı eğikti çünkü boynu onu taşıyamıyordu. Nabzı yavaş atıyor ve güçten düşüyordu. O zaman Elektra yerinden kalkıyor, bitkinlikten yarı ölmüş halde dışarıya sürükleniyordu. Kaynatmak üzere bir kök ya da çiriş ot bulmaya çalışaraktan. Sonraları çiriş otlarının afyon gibi olduğunu, baş dönmesi ve kusmaya yol açtığını anladı. Bir sabah iki İtalyan nöbetçi güneşin altında oturmuş kahvaltı ediyordu. Önlerinde ekmek, peynir ve şarap vardı. Agni gözlerinde yaş, güçsüz küçük ayakları üzerinde duruyor ve onların lokmalarına bakıyordu. Minik ellerini kaldırıyor, yutkunuyor, o da çiğniyordu sanki. ''Hey küçük!'' diye seslendi İtalyanlardan biri ve ona bir parça ekmek peynir vermek üzere elini uzattı. ''Ekmek, bir dilim ekmek. Aylar olmuştu ekmeği görmeyeli, ağızlarını atmayalı.'' Çocuğun gözleri parladı, vahşileşti. İlerledi ama birden duraksadı. Annesi ona yabancı askerlerin yanına asla yaklaşmamasını tembih etmişti. Ama şimdi ona ekmek veriyorlardı. ''Al küçük, al!'' Çocuk sağa sola baktı ve açlık duygusuyla ekmeği kapmak üzere koştu. Büyük lokmalar halinde ağzını atıyor, ekmeği neredeyse çiğnemeden yutuyordu. Elektra son anda yetişti. Koştu, çocuğu yakaladı ve onu sarsmaya başladı. ''Tükür, tükür!'' Çocuk anasının ne dediğini anlamıyor, ağlıyordu. Elektra çabuk çabuk uzaklaştırdı onu, kendi gözyaşlarını da saklayaraktan. ''Canım benim, bebeğim!'' İçi parçalanıyordu. Çiriş otlarıyla beslenen bir çocuğa vatanseverliğin hangi dersini verebilirdi? O günden sonra kendi yemeğini de gizlice çocuğuna veriyordu. Kendisi besinsizlikten ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yoldaşların hepsi de 15 dirhemlik ekmekten bir parça koparıp onlara veriyorlardı. Elektra'nın çocuğuna daha fazla pay sağlamak üzere. Onu korumaya çalışıyorlardı. Direnişçi bir kadın salt bir anne değildir. Halkına, vatanına borcu vardı. Dişini sıkması gerekiyordu. Gerekiyordu. Elektra bu konuda kendini suçluyordu. Bütün yoldaşlarının gözlerinin içine baktı. İnzivaya çekilmiş, bir deri bir kemik kalmış bedenleri, sulanmamış kuru toprağa benziyordu sanki. Üzerinde ölümüne sürecek vahşi bir direnişe atılan bir savaşçının inadından başka bir şeyin yetişmediği. Evet, itiraf ediyorum, biliyorum bu amansız adamların koyduğu yasalara karşı geldiğimi. Erkeksiniz, bir ana olsaydınız ancak anlardınız beni. Çocuğunun acından çıkardığı yürek yakıcı bağırtısını duyduğunda bir ananın boğazından lokma geçmez. Hayır, sizler çocuğum için kendi payınıza düşeni azaltamazsınız. Çok şey söylemeye gerek yoktu. Yoldaşlarının kalpleri yumuşamıştı. Geri dönmüştü insanlık şefkati. Yunanistan'ın çocuklarının kurtulması amacını güdenlerin Elektra'yı duyumsamamaları olanaksızdı. Kimse suçlamayı düşünmüyordu. Gözler gülüyordu. Eller dostça dokunuyordu. Yunanistan'ın tüm analarının kaygı ve acısını dile getiren bir annenin sırtına. Bu olay ona sürekli kaygı veriyordu. Tehlikelerin aç kalan Yunan halkını kuşattığını anlıyordu. Onun hayatta kalması öncelikti. Tüm kurumları çalıştırmalıydı. Bu düşüncelere dalmış haldeyken ziyaretten dönen tutuklu bir kadın yanına yaklaştı. Heyecanla ona dedi ki, ''Elektra, sana söyleyecek çok önemli haberlerim var. Halkımız yine mucizesini gösterdi. Ne, Gamalı Hac'ın yeni bir parçalanması mı? Halk isyan bayrağını kaldırdı. Ziyaret saatinde erkek kardeşim söyledi. Tüm memurlar Nisan'da grev yapmışlar. Olur şey değil.'' Uzaklaştılar, sessiz bir köşede oturdular. Böyle bir grevi Yunanistan hiç görmedi bugüne dek. Ben de memurdum, anımsıyorum. Kan kusmuştuk bölümdeki çalışanları ayaklandırmak için. Barış günlerinde köpekleri bile sosisle doyurdukları bir dönemde. Artık grev yapmanın cezası ölüm. İki kötü adam bağrımızı çiğnediği için mi binlerce insan harekete geçti sanki? Kardeşim diyor ki, müttefikler bunu tüm köle Avrupa'da olan ilk grev olarak nitelendirmişler. Elektra ayağa kalktı, boyu uzuyordu sanki. Bayraklarla donatılmış çan kulesi gibi. Kalbi direniş heyecanıyla atıyordu. Bu bana getirebileceğin en iyi haber. Bir halk savaşmanın bilincine vardı mı kölelikten kesinlikle korkmaz. Kız ayrıntılarıyla olayın nasıl oluştuğunu ve insanları bu denli kararlı olmaya neyin zorladığını anlattı. Yaşam, ücretliler, gündelikçiler ve emekliler için azap doluydu. Taşkın kağıt paralar, ürünler çalmalar, kara borsa çalışma saatleri içinde ortalığı kasıp kavuruyordu. Düşünebiliyor musun? Aldığın maaşla 10 gün geçinebiliyorsun. Ancak alışverişe çıkınca bir kuru fasulye yemeğini bile almaya yetmiyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.